Ayrım 37, sayfa 255. Toplumsal yapı. Kırsal kesim. Çifthane sistemi. Dipnot 1. Bu bölüm için bakınız H. İnalcık. An Economic and Social History of the Ottoman Empire 1. 1997. Sayfa 143-154. Türkçe çevirisi çeviren H. Berktay. İstanbul 2000. Sayfa 189-199. Türkiye'mizin ana ekonomik karakteri ve sosyal yapısını Osmanlı dönemi belirlemiştir. Başka bir deyişle, küçük köylü aile işletmelerine dayanan sosyoekonomik yapıyı Osmanlı miri toprak rejimi ve çifthane sistemine borçluyuz. 1950'ye kadar Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı Osmanlı dönemindeki asırlık geleneksel esas karakterini korumaktaydı. Türkiye 1950-1960 döneminde traktörün yaygınlaşması ve tarıma pazar ekonomisinin girişiyle başlayan gelişme sonucu köklü bir değişiklik temposuna girmiştir. 1939'da 3200 traktör varken 1959'da bu rakam 44.000'e ulaşmıştır. Geçimlik, parantez içinde subsistence, tarım ekonomisinin ana ürünü buğday arpa ekimi, yerini gittikçe daha ziyade pazar ürünlerine, sınai bitkilere, pamuk, üzüm, incir, tütün, pirinç, ayçiçeği ve mısıra bırakmaktadır. Geleneksel karakterler nelerdir? Aşağıdaki tartışmamızın esas noktalarını bunun açıklanması oluşturacaktır. Geleneksel tarım ekonomisinin esas üretim aracı bir çift öküz ile çekilen sabandır. Bu, traktörün uygulanmasından önce hayvani kuvvetin en etkili biçimde kullanım teknolojisini gösterir. Eski Mezopotamya uygarlıklarından beri kuru ziraat, parantez içinde dry farming, ile buğday arpa ekimi yapan iklim kuşaklarında bir çift öküzle çekilen saban, en ileri tarım teknolojisi olarak zamanla dünyanın öbür bölgelerine yayılmıştır. Sabanın odun veya demirden olması, yapım dinamiği ve başka özellikler tabii zamanla önemli değişiklikler getirmiştir. Fakat öküz gücünün yerini makine gücü alıncaya kadar tarım teknolojisinde esaslı bir değişiklik görülmemiştir. Çift öküz geleneksel tarımın traktörüdür. İleride göreceğiz ki Bizans ve Osmanlı imparatorluklarında vergileme öküz sayısına göre yapılmaktaydı. Salgın sonucu öküzü ölen köylü çaresiz kalır, fakr-ı zarurete düşer ve hükümet anlayış göstererek vergi affına giderdi. Genel köylü ekonomisi teorisyenleri, mesela marjinalist ekol, aile emeğini esas alır. Fakat geleneksel tarımın traktörü saydığımız öküz gücünü hesaba katmaz. Öküz gücü üzerinde bu kadar durmamızın sebebi, ileride göreceğimiz gibi onun çifthane sisteminin temel elemanlarından biri olmasıdır. Geleneksel tarımın temeli olan emek birimi, hiç kuşkusuz evlenmiş ve çoluk çocuk sahibi olmuş erkek köylünün simgelediği köylü ailesidir. Bu rejimde köylü ailesi ünitesi esas itibariyle koca, kadın ve çocuklar ve çoğu zaman evlenmiş oğullarla torunlardan oluşur. Bu patriyarkal ve patrilineal bir aile tipidir. Koca, aile ekonomisinin işletmenin son söz sahibi ve örgütleyicisidir. Ekonomik örgüte hakimdir. Devlet vergi mükellefi olarak onu tanır. Buradan toplumumuzda bugün bile hiç olmasa kır sektöründe patriyarkal aile tipinin neden hakim aile tipi olduğunu anlıyoruz. Osmanlı Devleti, kocası ölen kadının erkek evladı yoksa elinden tarla arazisini alır ve başka bir köylüye aktarır. Eğer dul kadın oğulları çalışma çağına gelinceye kadar ırgatla idare edebilirse onu bive adıyla işletmenin sahibi tanıyabilir. Birçokları genel kanunnamede müzevveç yani evli erkeğin neden o kadar önemli bir yer tuttuğunu açıklayamamışlardır. Bütün Osmanlı tahrirlerinde yani vergi kaynaklarını belirleyen defterlerde vergi nüfus sayımında hane aileyi temsil eden kocanın adıyla tespit edilir. Günümüzde toprak köylü ailesinin mülkü olarak tarım ekonomisinin en önemli elemanı ise de Osmanlı rejiminde miri adı ile tamamıyla başka bir statü taşıyordu. Miri toprak rejimi devleti bütün köylü sınıfını ve tarım ekonomisini kontrol ve düzenleme yetkisi veriyordu. Miri toprak rejimi ile ilgili bazı kilit kavramlar bugüne kadar bütün yayınlara rağmen anlaşılamamış ve yanlış yorumlar süre gelmiştir. Ayrıntılara girmeden önce birkaç ana kavramı belirtmekte yarar görüyorum. İlkin miri arazi yani devletin rakabesini parantez içinde mutlak mülkiyet hakkını elinde tuttuğu arazi, bütün tarım topraklarını kapsamaz. Miri arazi, yalnız hububat ziraatı yapılan, tarla olarak kullanılan arazidir. Bağlar ve bahçeler bunun dışında kalır. Çünkü büyük kitlelerin geçimi, Geçimlik ekonomi, ordunun ve şehirlerin iaşesi hububat ekimine, başlıca buğday arpa ekimine dayanır. Darlık ve açlık hububat ekiminde noksandan ileri gelir. Devlet bu yüzdendir ki tarla ziraatini, hububat ekimini kontrol altında tutmak zorunluluğunu duymuştur. Osmanlı kanunnamelerinde kesin bir madde vardır. Tarla bağ ve bahçe haline getirilemez. Tarlaların devamlı işletimi kanunla garanti altına alınmıştır. Aile emek ünitesini, kısaca reaya çiftliğini devlet daima kontrol altında tutar. Bir çift öküzü olan aile bir işletme ünitesi oluşturur. Hayvani enerji ünitesinin, yani bir çift öküzün işleyebileceği toprak ünitesi, ekonomik bakımdan en verimli işletme olarak tanınmıştır. Bu raiyet çiftliği, devlet için tarım ekonomisinin temel ünitesidir. Onun parçalanmasına ve kaybolmasına karşı bir sürü kanun önlemleri alınmıştır. Özetle belli bir ekonomik ve sosyal rejimin uygulanması içindir ki, devlet tarla arazisini kendi mutlak kontrolü altına almak gereğini duymuştur. Buna miri arazi rejimi diyoruz. Aslında miri arazi kendi başına bir gaye değildir, vazgeçilmez bir düzendir. Bu nokta şimdiye kadar yeterince anlaşılamadığından belli bir tarım ekonomisi ve sosyal yapının sürdürülmesi için Osmanlı sosyal yapısı hakkında çeşitli sosyolojik modellerden alınan yetersiz teoriler ileri sürülmüştür. Yukarıda sözünü ettiğimiz bu ana ekonomik sosyal düzeni biz çift hane sistemi diyoruz. Parantez içinde tahrir defterlerinde çift bahane. Miri arazi rejiminde aydınlanmasını gerekli gördüğüm ikinci nokta şudur. Miri topraklar dediğimiz devlet toprakları başlıca iki kategoriye ayrılır. Tapulu arazi, mukatalı arazi. Tapulu topraklar. Bunlar köylü aile birliklerine, tapu rejimi dediğimiz özel bir sistem içinde verilen arazilerdir. Tapu rejimine göre tasarruf edilen, elde tutulan arazi, satılamayan, hibe ve vakfedilemeyen, fakat babadan oğula bir işletme birliği olarak geçen raiyet çiftlikleridir. Köylü bunu kendisi işletmek zorundadır. Üretim işini kendisi düzenler. Üretim vasıtaları, öküz, saban ve tohumu kendisi sağlar ve bağımsız bir işletme ünitesi olarak toprağı kendisi işler. Köylü şu anlamda hür veya bağımsız köylüdür. Devlete ve sipahiye kanunların emrettiği bedeni hizmetler dışında karşılıksız hiçbir hizmet yapmaya mecbur değildir. Onun emeğini kimse karşılıksız sömüremez. Devlet bu garantileri vermiştir. Zira aksi halde raiyet çiftliği işlenemez ve vergiler ve sipahi dirliği gerçekleşemez. Düzen bozulur, bir kelime ile raiyetin statüsünü de çifthane sisteminin gerekleri belirlemiştir. Ekabir, raiyeti kendi çiftlik ve vakıflarında işletmeye kalkışınca devlet bunu önler. Kanunlarla köylünün emek ve hürriyetini garanti altına alır. Osmanlı İmparatorluğu'nda toprağın olduğu kadar köylü emeğinin de devlet kontrolü altında olduğu gerçeğini unutmamak lazımdır. Hizmetler, angaryalar bu açıdan incelenmelidir. Özetle tapu sistemi, köylü aileleri tarafından çiftlik ünitelerinin bağımsız ve devamlı işletilmesini garanti eden bir sistemden ibarettir. Patrilineal irsiyet, yani babadan oğula intikal maddesi de bu devamlılığı sağlamak için konmuştur. İşte tapu rejiminin klasik dönemdeki temeli budur. Sonraki dönemlerde raiyet çiftliği birimi, köylünün bağımsızlığı ve diğer elemanlar değişikliğe uğrayacaktır. Fakat 20. yüzyıla kadar küçük köylü aile işletmeleri rejimi ana hatlarında korunabilmiştir. Bizans ve Osmanlı imparatorluklarında reaya, yani çiftçi aileler ve toprak birimi, parantez içinde yani çiftlik, bir çift öküzle işlenebilen arazi ünitesi, daima titizlikle büyüklere karşı korunmaya çalışılmıştır. İmparatorluk bürokrasisinin esas vazifelerinden biri bu rejimi korumaktır. Bizans'ta dinatoi, Osmanlı İmparatorluğu'nda ekabire karşı köylüler daima fakir, yoksul tabiriyle himayesi gerekli bir sınıf olarak ele alınmıştır. Bu sebeple bu imparatorlukları köylü imparatorlukları diye karakterlendirmekte bir abartma yoktur. Toprak ve reaya üzerinde feodal kontrollerin ortaya çıkmasına karşı merkezi imparatorluk bürokrasisinin savaşması, bu imparatorluklar tarihinin en önemli fasıllarından birini ve belki en önemlisini oluşturur. Belki bazı sosyolojik modellerin katı çerçevesinde kalmadan bu savaşı tarihçi dikkatle araştırmakla bu imparatorluklar tarihini bence en iyi biçimde açıklayabilir. Miri tapulu arazi, imparatorluk siyasetinin bulduğu ve korumaya çalıştığı ana imparatorluk rejimi olarak Eski çağlardan beri Akdeniz ve Orta Doğu tarihine yön vermiş bir temel rejimdir.